Türkiye 1 Kasım seçimleri sonuçları itibariyle AKP'nin tek başına iktidar olduğu bir ortamda yeni anayasa tartışması yaşamaya başladı. Bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da yaptığı açıklama çerçevesinde AKP'nin yeni anayasa ile ilgili ana gündem maddesi başkanlık sistemine geçiş olarak görülüyor. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçtiğimiz dönem yeni anayasa hazırlığı konusundaki komisyonuna katılan ve yeni anayasa hazırlıkları konusunda uzmanlaşmış bir isim olan Sayın Atilla Kart'la birlikteyiz. Sayın Kart, Amerika'nın sesine hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sayın Kart, geçtiğimiz dönem 4 siyasi partinin de meclis çatısı altında yürüttüğü yeni anayasa hazırlık çalışmalarında CHP'yi temsilen siz bulunmuştunuz. Bu çerçevede AKP'nin o dönem önünüze getirdiği taslak itibariyle yeniden başkanlık sisteminin konuşulduğu bugünü nasıl değerlendiriyorsunuz? AKP'nin sunduğu başkanlık sistemi modeli nasıl bir model?
Efendim, şimdi şöyle, sizin de ifade ettiğiniz gibi Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda görev yaptım 2 yıl aşkın süre. Ama ayrıca 13 yıl boyunca, yani 22, 23, 24. dönemlerde aralıksız olarak Anayasa Komisyonu'nda da görev yaptım. Bunu şunun için ifade ediyorum. O anayasa sürecine ilişkin tüm sefahata hakim olduğumu, onu birebir yaşadığımı, AKP iktidarlarıyla birlikte bir muhalefete mensup milletvekili olarak birebir yaşadığımı, gözlemlediğimi ifade için bu tespitimi aktarmak gereğini duydum. Şimdi biliyorsunuz demokrasinin özü hangi sistemin adı ne olursa olsun, yönetim şeklinin adı ne olursa olsun, demokrasinin özü ve esası kuvvetler ayrılığından geçer. Yasama, yürütme, yargı arasında bir denge içinde ama biri diğerinin görev alanına, yetki alanına müdahale etmemek kaydıyla bir sistemi kurabiliyorsanız, sistemin adı ister parlamenter sistem olsun, ister başkanlık olsun, ister yarı başkanlık olsun. Şimdi AKP siyasi iktidar öyle anlaşılıyor ki önümüzdeki dönemde başkanlık taslağında, başkanlık sisteminde ısrar edecek. Bu bizim için, benim için şahsen çok da şaşırtıcı bir durum değil. Ama buradaki kaygı veren tablo şu. Burada dünyada işte biliyoruz, bu kuvvetler ayrılığı mekanizmasına uygun bir şekilde başkanlık sistemini hayata geçirebilen tek ülke Amerika Birleşik Devletleri. Ha, orada aksamalar yok mu? Elbette vardır. Elbette vardır. Ama sistemin esası korunuyor. Kuvvetler ayrılığının esası korunuyor. Başkanın yasamaya müdahale etmesi kesinlikle düşünülemez. Başkanın yargı mekanizmasına, yargısal yetkiye, yargısal faaliyete iştirak etmesi, müdahale etmesi Amerikan kamuoyu tarafından, o sistem tarafından hiç hoş görülmez. Bunlar çok bilinen hususlar. O sebepledir ki orada herkes, yani başkan, yani yargı, yani yasama organı görev ve yetki alanlarını bilerek sistem içindeki faaliyetlerini sürdürürler. Türkiye'de ne yapılmak isteniyor? Türkiye'de yapılmak istenen şu. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda bu çok net olarak ortaya çıktı. Öyle bir başkanlık taslağı ki yasama organının fesih yetkisini Cumhurbaşkanı'na, başkanına veren bir taslak. HSYK başta olmak üzere vali atamaları, üst düzey kamu görevlerinin atamasını esas itibariyle başkana bırakan, bu anlamda başka denetim mekanizmalarının varlığını kabul etmeyen bir yapı. Danıştay yapılanmasında bunu görüyorsunuz, Yargıtay yapılanmasında bunu görüyorsunuz, RTÜK'te, yani o denge, fren ve denge mekanizmalarını, yani çek balansı tümden yok eden, siz yasamayı başkana bağladığınız takdirde, yargıyı bağladığınız takdirde, üst düzey kamu yönetimini, yöneticilerinin atamasını başkana bıraktığınız takdirde, kiriye bir şey kalıyor mu? demokrasi adına, hukuk adına geriye bir şey kalmıyor. Bu çok ortada olan bir fotoğraf. Burada Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın o tamamen kişisel ve siyasi çıkar anlayışıyla, kaygısıyla kendisini ve yakın çalışma arkadaşlarını, o kadroyu korumak adına, ama hangi anlamda korumak adına, hukuksuzluklardan, yolsuzluk iddialarından dolayı korumak adına sistemi, bu anlamda anayasal sistemi bu anlamda zorlayacağının kaygısını taşıyorum. Bunu şimdiden bir kez daha ifade etmek gereğini duyuyorum. Bu anlamda Türkiye'de şunu göreceğiz. Bunu tabii keşke yanılsam, keşke gerçekten yanılmayı istiyorum. Türkiye'de şu anda zaten anayasal ve siyasi bir kriz yaşanıyor. Ama önümüzdeki dönemde bu anayasal ve siyasi krizin daha da derinleştiğini maalesef göreceğiz. Burada tabii böyle bir tablo içinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhalefeti, ama en başta da Cumhuriyet Halk Partisi'ne görev ve sorumluluk düşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi öngörülü davranarak, edilgen konumundan sıyrılarak, yönetim zafiyetlerinden sıyrılarak, yönetim dirayetsizliğinden sıyrılarak, o kuşatılmışlıktan sıyrılarak artık daha etkili, daha ön alıcı, daha öngörülü politikaları geliştirmeli. Bütün kuşatılmışlığına rağmen, yani sistemin kuşatılmışlığına rağmen bu gelişmeyi, bu yöndeki gelişmeleri şimdiden anlatmak zorunda. Bu süreci doğru yönetmek adına. Bakın, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda biz şunu sağlamıştık. Parlamenter sistemin aksayan yönleri yok mu? Elbette var. Ama parlamenter sistem bizim 150 yıllık geleneğimiz ve müktesebatımız haline gelmiş durumda. Orada 3 parti, kim? Cumhuriyet Halk Partisi, MHP ve HDP, yani muhalefet partileri, o parlamenter sistemin aksayan yönlerinin, yasama denetiminin daha işler hale gelmesi noktasında, yani yasama organının hükümete, yürütmeye tabi olmaması için alınması gereken düzenlemeler konusunda 3 parti mutabık kaldık. Bu metinler ortada. Bunları kamuoyuyla her zaman paylaşabiliriz. Demek ki ne çıktı ortaya? Parlamenter sistemin iktidarın anlattığı gibi tukaka bir yönetim sistemi olmadığı, onun pekala bir ülkenin, bir toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek niteliklerinin olduğu, bu anlamda kuvvetler ayrılığının sağlanması konusunda gerçekten işler bir yönetim sistemi olduğu aşikar bir şekilde bir kez daha ortaya çıktı. Zaten bu ortaya çıktığı içindir ki emin olunuz, AKP ondan sonra bir panik halde o başkanlık taslağını dayatmacı bir şekilde, kıyıda köşede tuttuğu başkanlık taslağını yine dayatmacı bir şekilde karşımıza getirdi. Ve ondan sonra da Anayasa Uzlaşma Komisyonu münfesi hale geldi. Dramatik olan orada Meclis Başkanı Sayın Cemil Çiçek de bu anlamda doğrudan hükümetin memuru anlayışıyla orada o komisyonu lağvetti. Oradaki 15 maddelik protokole rağmen, 4 partinin mutabakat sağladığı 15 maddelik protokole rağmen bu sorumsuzluğu maalesef yerine getirdi. O sebeptedir ki bu muhtemel gelişmelerin şimdiden kamuoyuna ve ayrıca Avrupa Birliği zeminlerinde de anlatılmasının, Amerika kamuoyu nezdinde de anlatılmasının son derece önemli olduğu kanısındayım. Umarım parti yönetimi bu dirayeti ve bu sorumluluğu gösterir.
Sayın Kart, değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum efendim.